Ayrım 4.
Memo, Memo yeter. Bırak biraz da misafir konuşsun. Kız sus, adam uzak yoldan gelmiş, yorgundur, ayıptır onu konuşturmak. Zaten senin adetindir. Ben iki laf edince kurbağa gibi atlayıp sözümü kesmek. Hey, iki laf etmiş. İki laf da laf olsa. Azeroğlu gülümsedi. Bırak konuşsun yenge, ne güzel dinliyoruz dedi. Alev renklerini çocukların yüzlerinde seyrediyordu. Keçilerin geniş kıtırtıları, yanan kuru otların çatırtılarına karışıyordu. Ekmek yanığı, ter ve gübre kokusu çökmüştü Memo'nun sohbetine. Dışarıda bahar dolunayı vardı. Tepeler suların akışını yüklenmiş gibiydiler. Gümüş renkli minik tatlı su balıklarının kokusuyla yüklüydü hava. Tilki yavruları deliklerinden çıkmış ayı seyrediyorlardı. Teşkilata rahmetli babam gibi adamları alacaksın ki ayağın toprağa bassın, halkı tava getirsin. Yemenin ve çalışmanın hakkını veren adamdı. 38 isyanında en son dağdan inen adam oydu. Dersim'in keçi ağaları, dedeleri, seyitleri teslim oldukları zaman rahmetliyi teslim olmaya çağırdılar. O zamanlar Zel Dağı'ndaydı. Öyle bir güldü ki sesi dağlarda yankılandı. Lo dedi, ben bizim dağlara laf anlatamadım. Dağlar benim dağdan inmeme, teslim olmama razı değil. Yaman bir direnişçiymiş baban diyerek sırtını un sandığına dayadı Azeroğlu. Hem nasıl, bir tencere yağı kafaya diker, of demeden lıkır lıkır içerdi. Çalışmadığı gün uyuyamazdı rahmetli. O nesil tükendi. Hani nerede öyle yiğit adam? Her tarafı puşt pezevenk sarmış. Namertlik başına almış yürümüş. İki devrimci talebeye bir lokma ekmeği çok gören insanların sayısı az mı? Kirve Memo o gece Mazgirt köyleri hakkında geniş bilgiler verdi Azeroğlu'na. Sağlamları, zararsızları, aptalları, ispiyoncuları tek tek sıraladı. Öğretmenler, memurlar, sağlık ocakları, karakollar hakkında bildiklerini sıraladı. Bir ara dayanamadı, köylerde bazı kadınların aşna fişnasına, gönül maceralarına daldı. Ama Azeroğlu ani bir soruyla konuyu hemen değiştirtti. Karakolların halk üzerindeki baskısı ağır mı? Ağır değil, baskı var ama ağır değil. Bu Mazgirt yöresinin en belalı karakolu Muhundu karakoludur. Muhundu'da genç güzel bir gelin vardı. Kocası yoksul, arkasız birisi olduğu için karakol kumandanı bu geline sulandı. Kocası gurbetteyken bir gece gelini karakoldaki odasına çağırmış. Gelinin memelerini avuçlayınca gelin karşı koymuş. Karşı koyma, kardeşini tutuklar, Diyarbakır sıkı yönetimine gönderirim, işkence görür demiş. Gelin çıkmak isteyince arkadan sarılmış. Bırak beni, bağırırım, askerlerin hepsi duyar demiş. Kumandan demiş ki, askerler seni dövdüğümü sanırlar. Hem askerler kaç karıyla koklaştılar demiş. Gelini zorla altına yatırıp ifadesini almış. Gelin bağırmamış mı? Karakolda bağırsa ne çıkar? Bağırmamak bağırmaktan daha çok şüphe çeker. Her neyse, gelin eve gelmiş, başından geçenleri yakınlarına anlatmış. Köylünün ağzında laf mı durur? Yayılmış. Ama çaresizsin. Kimi kime şikayet edeceksin? Yukarıya şikayet etsen karşına Üsteğmen Fehmi çıkacak ki belalı berzah bir adamdır. Bayağı ağır bir suç işlemiş kumandan. Bununla kalsa iyi. Ramazan bayramında şikayete giden köylüleri ulan pis kızılbaşlar bu mübarek günde insan karakola gelir mi diyerek hepsini dayaktan geçirmiş. Bununla da kalsa iyi. Köy kahvesine girmiş, herkes ayağa kalkmış. Öğretmen kalkmamış. Bu da gitmiş, öğretmeni köylülerin gözü önünde dövmüş. Hoşuna gitmeyeni anarşist talebelere yardım ediyor diyerek tutuklayıp Fehmi'ye, oradan da Diyarbakır'a gönderiyor. Tam fırlatma ki sorma, Yezid fırlatması. Halkın bizzat kendisi bu adamı cezalandırmayı düşünmüyor mu? Tao nerede? Halk kendi öksürüğünden korkuyor. Nerede kaldı kumandan cezalandırma? Rahmetli olsaydı bir gecede basar, tavrumar ederdi bunların yuvasını. Hareketin olduğu yerde bereket vardır. Hareket sözün kuvvetini, hükmünü artırır. Hareketin olmadığı yerde birlik de disiplin de yetimdir. Hareketsiz insana gevezelikle kaşıntı acayip musallat olur. Bunlar benim değil, hep rahmetlinin sözleridir. Gece yarısı olduğunda Kirve Memo devrimin nasıl olacağını anlatıyordu Azeroğlu'na. Çocuklar çoktan uyumuştu. Evin hatunu dinler görünüyor ama fiyi yutmuş güvercin gibi kestiriyordu. Azeroğlu için dinlemek artık işkence haline almıştı. Kirve Memo'nun sohbeti kesmesi için onun önünde gözlerini yumarak uyuklama numarası yaptı. Bu hali gören hatunun çıkışmasıyla döşekler serildi. Dışarıda hafif bir dağ rüzgarıyla birlikte uyku faslı başladı. Ali Haydar İbo'yu Dersim il merkezinden alarak Düzgün Dağı'na getirdi. İbo'nun dağ gelişiyle birlikte yeni katılanlar da dahil, sayıları ona yaklaşan kadroların yarısı dağda bir araya geldi. Hemen hepsi İbo'yu dinledikten sonra muhtarın cezalandırılmasının tam zamanında yapıldığını ve doğru olduğunu belirtti. Daha sonra Dersim'de imkanlar, toparlanma ve harekete geçme konusu tartışıldı. Önce kendi gücümüze güvenmeliyiz dedi İbo. Halkın basit ve küçük olanaklarını birleştirmeli, bu güçle büyük olanaklar yaratmalıyız. Malzeme temin etmek için, bizi ve halkı dönüştürecek devrimci eylemler yaratmak için, halkın olanaklarını, elindeki basit malzemelerini seferber etmeliyiz. Biz Kürecik'te bir iki günlüğüne köylülerden tabanca alıyoruz, seve seve veriyorlar. Fakat köylüleri bizzat eyleme sokmak çok zor olacak dedi Abdullah Akyüz. Bırak aktif eylemleri yürüyüşlere bile sokamayız. Sol gözü seyirdi İbo'nun. Şapkasını dizine geçirerek hafiften gülümsedi. Gözlerinden sonra dikkate en çok çeken dizilmiş inci tanelerini andıran dişlerinin şaşırtıcı aklıydı. Çenesini bürüyen kavun içi kıllar ve kırmızı dudaklar çehresine cazip bir hava veriyordu. Gırtlağındaki Adem elması konuştukça şahmeran gibi inip inip kalkıyordu. Önce şunu kavramalıyız dedi İbo. 12 Mart generallerinin topyekün saldırısı ve amansız baskısı altında hayat bize neyi dayatıyor? İyi örgütlenmiş, donanmış militan çekirdeklerle harekete geçmeyi. Hasım güçlerle hesaplaşmanın esas yolu budur. Bölgede kısa bir propaganda ve ajitasyondan sonra teşhir ve tecrit olmuş hedeflere karşı harekete geçmek. Evet, şimdi görev budur. Köylüleri bizzat eyleme sokmanın zor olacağına katılmıyorum. Siz genç köylüler değil misiniz? Şu derelere tepelere serpiştirilmiş köylerden gelmediniz mi? Buralardan geldik ama bizim davranışlarımıza kuşkuyla bakıyorlar. Harekete geçmemizden, yeni bir Dersim kırımına yol açmamızdan korkuyorlar. Bu gayet doğal bir durumdur. Daha ilk başlangıcında halkın sizleri bağrına basacağını mı sanıyorsunuz? Onların gönüllü desteğini almak için doğru bir çizgide fedakarlık göstermemiz gerekiyor. İki şeyi birbirinden ayırmalıyız. Halk bize zaman zaman karşı çıkıyor. Zayıfız ve ciddi bir faaliyetimiz olmadığı için bizleri kuşkuyla karşılıyor. Bizim hasım güçlerle hesaplaşamayacağımızı sanıyor. Kırmızı Kamer'in, biz 38'de halk olarak tepeden tırnağa silahlıydık, yine bir şeyler yapamadık. Siz ise 3-5 kişisiniz, birkaç çakar almazla ne yapabilirsiniz demesi tipiktir. Halkın bu köklü ve doğal eğiliminden kalkarak bize karşı çıkmasını, onun devrimci aksiyona karşı olduğu şeklinde yorumlamak yanlıştır. Bu görünüştür, asıl gerçeğe bakmalıyız. Eğer iyi çalışır, gücünü ve hesaplaşma kararlılığını gösterirsen, doğru bir politika, doğru bir kitle çizgisi izlersen, halk sana güvenir, seni destekler, sana katılır. Tüm ezilen halkların doğası böyledir. Görünüşe değil, gerçeğe bakmalıyız. Akyüz'ün bakışlarında hala bir tereddüt ve belirsizlik dumanı vardı. İbo'nun el hareketlerini, mimiklerini, ses tonunu, vurgularını, yalın ve akıcı dilini ilgiyle izliyor, ikna olmuyor ama korkunç inançlı bir adam diye düşünüyordu. İkindiye doğru gök karardı. Hırlamaya, kıvılcımlanarak çatırdamaya başladı. Sicim gibi inen yağmur, böğürtlen tomurcuklarının, ak dikenlerin ve dulavrat otlarının kokusunu eteklere yaydı. Keçi sürüleri korulara sığındı. Dağdakiler ise ikişer ikişer köylere, kömlere dağıldılar. İbo, Ali Haydar ve Azeroğlu Süleyman Nakış'ın evine geldiler. Nakış ve ailesi sevinçle karşıladı onları. Ne o, hiç sağlamadan buldunuz mu görmeyeli? Diye sordu saf saf Nakış. İbo elini Nakış'ın omzuna vurarak gülümsedi. bulmaz olur muyuz hiç dedi. Nakış da gülümsedi. İyi iyi çok iyi diyerek daracık odada yer gösterdi. Söylemesi ayıp bu sığır sürüsünün içinden adam çıkması sevindiricidir. Bu hınzıroğlu hınzırların her birinin birkaç keçisi, bir parça toprağı var. Rahatları güya yerindedir. Hiçbiri birbirinin iyiliğini istemiyor. Birinin bayram etmesi için diğerinin felakete uğraması gerekiyor. Söylemesi ayıp, her biri kendisini bir bok sanıyor. Yarın bunlar teşkilata girerse her biri bir baş çeker. Kurtlu boru mantarı nasıl kaymak taşını kemirirse, bunlar da teşkilatı öyle kemirirler. İbo kahkahalarla güldü. Bütün sınıfları aynı sepete koyuyorsun. Hiç yoksul köylü ile orta köylü bir olur mu? Sen yoksul köylüsün. Devrimci bir ruhun var. Kızılkan ise orta köylüdür ve senin kadar devrimci değildir. Ben öbürlerini bilmem ama Kızılkan'dan iyi devrimci olmaz. Söylemesi ayıp utanmasa ölülerin kefenini soyar. Kör şeytanın arka bacağıdır o. Kemikli suratında efsunlu efsunlu ışıldayan minik gözleri, saflığın iki tükenmez derin ışık kaynağı gibiydi. Lekesiz, fedakar, mert insanların arayışına çıkan iki seyyah gibi. Orta köylülük demokratik devrimde bizim dostumuzdur dedi İbo. Eğer onlara karşı düşmanlık politikası izlersek devrimi tehlikeye sokarız. Nakış sırtını yükleye dayamıştı. Ocağın yalazı tip tip yüzlere vuruyordu. Bayan Nakış dil bilmediği için sohbetten pek bir şey anlamıyordu. Çocuklar ise sadece misafirlerin yüz hatlarını ve bakışlarındaki ferah ve cesur aydınlığı seyrediyorlardı. Nazimiye'de bir tüccar Hasan var. Derova ormanlarını kesip satıyor. Geçenlerde kahveye girdi. Ölen devrimcilere Hüseyin Cevahir'e sövüp saydı. Korkusundan hiç kimse ağzını açıp da bir laf edemedi. Ben adama ters ters bakarak kalkıp çıktım. Aynı şeyi öğretmenler de anlattı diye söze girdi Ali Haydar. Sadece kahvede değil, her gittiği yerde devrime ve devrim şehitlerine verip veriştiriyormuş. Ağır bir şekilde ihtar edin ve ondan sonra davranışlarını gözlemleyin dedi İbo. Nakış hafiften köpürerek, söylemesi ayıp, ihtar değil intihar etmek lazım opuştu dedi. Kaç yıldır Derova ormanlarını babasının malı gibi kamyon kamyon kesip satıyor. Kaymakamla karakol kumandanlarıyla kadeh tokuşturuyor sabahlara kadar. Dışarıda yağmur fırtınaya dönüşünce küçük kız Zozan keçileri içeri aldı. Kapının açılmasını bekleyen keçiler aniden içeri dalarak evin karanlık köşesindeki yerlerine geçtiler. Zozan küçüğü boynuzuna sarılarak gözünden öptü. Zazaca yaramazlık yapmayın yoksa döverim dedi. Küçük ala keçi geceleri ev külfeti uykudayken kendisine yakın bir yerde uyuyan Zozan'ın garip garip kulağını, saçlarını kokluyor, çıplak kolunu yalıyordu. Zozan bazen uyanıyor, keçinin burnunu, kulaklarını, ayaklarını sıvazlıyor, akşamdan yanına aldığı bir parça ekmeği sevgiyle sunuyordu ona. Zozan dağlarda yürürken yanından ayrılmıyor, onu izliyordu usul usul. Dağların ecel kokan dumanlarına çekeceksin opuştu. Söyleme sahip bir yağlı kurşun sıkacaksın yağlı ensesine. Azeroğlu ocağın rahatlatıcı sıcağında gevşek gevşek güldü. Domuzu öldürmüyorsun dedi. İnsan denilen mahluku öldürürken bin düşünüp bir biçmek gerekiyor. Bayan Nakış yüz ifadelerinden kocasının yine yanlış şeyler söylediğini sanıyordu. Bu gençlerin bu dağlarda hükümetten kaçtıkları için bulunduklarını ve zengin düşmanı olduklarını kocasından öğrenmişti. Yüzlerini, mimiklerini, davranışlarını zevkle inceliyor, onlarda saflığın ve kararlılığın dışında pek bir şey bulamıyordu. İçinde onların eve sık sık gelmesi yönünden bir arzu filizleniyordu. Süleyman Nakış elindeki çubukla ateşi karıştırdı. Bu milletin içinde 9 boğumlu kurtlar gibi yüreğimize oyan insanlar var. Bu insanlar elma gibi içten kemiriyorlar milleti. Bu kurtları görmek zorundayız. Devrim kocaman bir okuldur dedi İbo. Milyonlarca insanı eğitecek, ilerletecek, düzeltecek, insanlara ilerleme arzusu aşılayacak. Devrime şiddetle karşı koyan her unsur, onun kahredici ilerleyişi karşısında yıkılıp gidecek. Devrime şiddetle karşı koymadıkça hiç kimseyi yok etmemeliyiz. Zaten sağlam bir devrimin en sevdiği şey, İnsanları dönüştürmek, kötü insanı iyi insan yapmaktır. Kötü insan iyi insan olmaz, kötü kötüdür, puşt puştur. İnsanları kötü eden şartları yok etmektir önemli olan. Sömürücü olmaktan daha kötü bir şey var mı? Sömürüyü ortadan kaldırırsan, yani sömürüyü üreten makinayı yok edersen, kötü insanların sayısını azaltmış olursun. Kötü insanlar ve durmadan kötülük üreten bir sistemin içindeyiz. Sorun tek tek kişilerle değil, bu sistemdedir. Yani şimdi biz sömürücülere saldırmayacağız öyle mi? Nasıl yani? Elbette, sömürücülerle en başta da kompradorlarla ve büyük toprak ağlarıyla hesaplaşacağız. Bunlar devrime karşı şiddetle mücadele edecekler. Devrim ise bunların defterini dürecektir. Her devrim önündeki engelleri kaldırarak ilerler. Yağmur dindi. Derelere dökülen şırlağanların öfkesi dağların sessizliğine egemen oldu. Mağaralardan, kaya duldalarından ve ağıllardan çıkan keçi sürüleri eteklere doğru yeniden yayılmaya başladılar. Azeroğlu ile Ali Haydar inşaat halinde olan Keban Barajı'na uğradılar. Yatakhanede inşaatta çalışan 5 işçiyle bir toplantı yaptılar. İleri işçilerin 4-5 kişilik gruplar halinde örgütlenmesi, dinamit, fünye, makas ve para temini üzerinde de durulması gereğini vurguladılar. Ayrılırken işçilerden bir miktar dinamit, fünye ve bir tane de inşaat demirlerini kesen büyük makas aldılar. Akşam Mazgirt'in Seyitli Köprüsü'nde indiler. Birkaç köy evine uğradıktan sonra geceleyin Kir ve Memo'nun evine vardılar. Bir yorgunluk çayı içtikten sonra karınlarını doyurdular. Ocağın kenarında sıkı dokunmuş kalın bir hasırın üzerinde bağdaş kurdular. Kir ve Memo yeniden sohbet ummanına daldı. Karısı sırtını duvara vererek demliğe bir tutam çay attı. Çok eski zamanlarda bizim aksakallı bir seyit ağamız vardı. Bunun karısı ölünce karısının hasretine dayanamadı, köyün iki genç güzel kızını kendisine karı olarak aldı. Kızların her biri 17 yaşında, ceylan kuzusu gibi kullardı. Seyit ağamız evlendikten 2 ay sonra Cenab-ı Mevla'nın rahmetine kavuştu. Bu Seyit ağamızın da Hıdır diye akıldan piyade, acayip bir oğlu vardı. Babası öldükten sonra bu Hıdır inat etti. "Yoo" dedi, "ben bu körpe analıklarımı kimseyle evlendirip babamın hatırasına saygısızlık etmem. Ölene kadar bu iki analığım benim evimde. İki mübarek, İki saf, iki piyürü pak kadın olarak kalacaklar." "Allah Allah, herifin anlayışına bak," diye güldü Azeroğlu. "Ya sorma, bir boku cinliki anlatmak mümkün değil. Gel zaman git zaman tam 2 sene geçiyor, karılar erkeksizlikten iç çekiyor, Kerbela taşı gibi ısınıyorlar." "Viy Memo, Allah belanı versin, yine başladın." "Kız sus, insan halidir, ne olmuş? Vazgeç bu adetinden. İki lafa ağzında zehir etme. Yahu ben bu insanoğlunun haline şaşmış kalmışım. Her türlü ayıbı yapar. Ayıp olmaz ama ayıbı anlatmak ayıp olur. Allah Allah. Hele bardaklara su vur, çayları doldur. Söz keseceğine iş yap ki sevaba geçsin." "Biraz demlensin," dedi Ali Haydar. "Yenge demi daha yeni attı. Fakat bu iki körpe analığında benim rahmetli babama içten içe çok ince hasreti varmış. Geceleri Munzur'un kenarına iner, ay ışığı altında bellerine kadar suya girerlermiş. Su hararetlerini alır, arzularına o gece kilit vururmuş. Munzur'a inerken gözleri hep bizim evde, rahmetlinin üzerindeymiş. O zamanlar da bizim köyde Pışpık Cemo diye bir cadı kadın varmış. Kartal burunlu, genç kızları kadınları çok seven kambur bir kadınmış. Bir gün Munzur kıyısında rahmetliye rast gelmiş. Ula huso huso demiş, "sen de hiç din, iman, hiç merhamet, hiç insanlık kalmadı mı?" Rahmetli şaşırmış. "Kız ne oldu, hayırdır Pışpık?" demiş. Pışpık Cemo yeniden açmış ağzını, yummuş gözünü. "Ula" demiş, "huso huso, sana yazıklar olsun. Ula sende hiç mi erkeklik kalmadı? Yoksa senin o gıcıklı karın yeter. Senin erkekliğini mi kuruttu? Ula senin şanın ki 7 düveli tutmuş toprak başına. Ula bu ne haldir huso? Sen niye bu zulme düştün? Sen bu zulme düşecek adam mıydın?" huso demiş. Ali Haydar'la Azeroğlu gülmeye başlamışlardı. Memo'nun karısı Beser çayları dolduruyordu. yanakları kıpkırmızı, gözleri kocaman ve ferahtı. Rahmetli demiş, Allah Allah kız pışpık, ağzında yuvarlama bu mereti, söyle de meraktan çatlatma demiş. Pışpık rahmetliye iyice yanaşmış, ula huso demiş, erkekliğin bata bu iki dul geline günah değil mi? Ateşleri başlarına vurmuş, senin hasretliğini çeker dururlar, niye görmezlikten gelir fukaralara eza çektirirsin? Babam rahmetli bacağına kurşun yemiş, tilkiler gibi irkilmiş, düşünmüş, affuf çekmiş, kız pışpık demiş, ben iyilik seven bir insanım, düşmanım olsa gık demeden iyiliğimi gösteririm. Bu gelinlerin mübarek ateşini eğer ki bu viran olası köyde söndürecek bir baba yiğit yoksa ben bir dakika olsun beklemem, helal elimi uzatırım fukaralara demiş. Pışpık sevincinden göklere uçmuş. Ali Haydar gülerek, peki pışpık neden seviniyor bunu anlayamıyorum dedi. Pışpık bir acayip melanet kadındır ki dulların gizli işlerinden tad alır. Yayla kısrakları gibi hırhır edermiş. Her neyse Allah belasını versin. Günahı kendi boynuna. Pışpık rahmetliye demiş ki, Huso can, perşembeyi cumaya bağlayan gece komşu köyde düğün var. Bütün köy o düğüne gidecek. Seyit Ağa'nın oğlu Hıdır da gidecek. Ama dulları götürmeyecek. Analıklarına kimsenin yan gözle bakmasına müsaade etmeyecek. Ben o gece iki genç dulu Munzur'un kıyısına, Çopur Kaya'nın dibine getiririm. Hazır ol. Rahmetlinin içine iki güneş birden doğmuş. Haz etmiş, gülmüş gülmüş bıyıklarını çiğnemiş. Hadi gayretini göster pışpık demiş. Ama bu pışpık çok acayip, melanet bir kadındır. Önce gitmiş gelinleri ayarlamış. Gelinler sevinçlerinden oturmuş hüngür hüngür ağlamışlar. Sonra gelmiş meseleyi anama açmış. Anam bir gülmüş bir gülmüş ki pışpıkın şaşkınlıktan gözleri büyümüş. Köyden yoğun köpek havlamaları ve bir bağırtı geldi. Memo, acaba jandarma mı girdi köye diyerek dışarı çıktı. Memo'yu Ali Haydar'la Azeroğlu izledi. Dışarıda kurbağa korusu ve tomurcuk Meltem'i vardı. Tepenin eteğinden bir ıslık sesi geliyordu. Ay batı yakasında bulutlara gömülüyor, havlayışlar giderek zayıflıyordu. Bir durum olmadığını anlayınca içeri girdiler. Memo ocağa birkaç odun attı. Rahmetli genç dullardan önce Çopurkaya'nın dibine Munzur'un kıyısına gidiyor. Üzerinde bir tek esbab kalmayıncaya kadar soyunup kayanın dibine gizleniyor. Maksadı dulların konuşmasını dinlemek, soyunuşlarını seyretmektir. Vii Memo, Memo Allah belanı versin, misafirlerden ayıptır. Orasını geç de bizi rezil rüsvay etme. Yine açıldı çenen, Allah sana çene vermiş. Kız sus, insan halidir ne olmuş, vazgeç bu pis adetinden. İki lafı ağzımda zehir etme. Orasını anlatmam senin de hoşuna gidiyor ama mahsustan hınzırlık etmek sende adet olmuş. Teo, teo hoşuma gidermiş, Allah belanı versin. Nerede kalmıştım ha? O zaman da sıcak bir Ağustos gecesiymiş. Genç dullar Çopurkaya'nın dibine inmişler. Gülüşerek yavaş yavaş soyunmaya başlamışlar. Vücutları ay ışığı altında mübarek Munzur suyu gibi parlamış. Gözleri kızgın dişi kedi gözleri gibi ateşe dönmüş. Rahmetli kayanın dibinde daha fazla dayanamamış, derviş kılıcı misali meydana çıkmış. Anam da Çopurkaya'ya yakın bir başka kayanın dibinde seyran edermiş bu durumu. Rahmetli önce en güzel dolu kucaklayıp Munzur'a girmiş. Ta Munzur'un ortalarına kadar götürmüş. Munzur suyu ay ışığı altında bunların çevresinde beyaz sabun köpüğü gibi ince mübarek bir köpükten döne döne çember kurmuş. Dağlardan kopan çiçeklerle meşe yaprakları bu çemberde güzel kokular saçarak dönmeye başlamışlar.